Big Old Sports'a hoş geldiniz. Ben Tamer Dinçer. Bugün Anıl Can Sedef'le birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi San Antonio Spurs'u değerlendireceğiz. Anıl hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi biz son konuştuğumuzda bir iddiaya girmiştik. O iddia sonuçlandı. Ne yazık ki bugün aramızda olmayan Bahadır ve ben
bölüme bununla girmene neden şaşırmadım acaba ya?
Bahadır ve ben 9 maçlık dönemde takımın 5-4 bitireceğini doğru tahmin ederken Anıl Can Sedef 2-7'ye sevinirim deyip hatalı bir tahmin yaptı. Yine burada kendisi hakkında daha ağır konuşmak istemiyorum.
Ya hayırlı olsun iddiasın için. Zaten benim için zorlu bir iddiaydı. Ben takımın kötü gitmeye devam edeceğini düşünüyordum. Yani takım biraz daha iyi gitti. Bu kadar.
İddianın ilk maçı Cleveland maçıydı. Anıl Cleveland mağlubiyetinden sonra bana mesaj atıp bu muydu lan 5 galibiyet alacak takım yazdı. Ondan sonra San Antonio Spurs'unuz yine kendisine inanmayanları göt etmeyi sürdürdü. Buna bak, podcast boyunca ara ara sana laf atacağım. Şimdiden anlaşalım. Zaten iddia bittiğinden beri sürekli yapıyorum.
Ya atabilirsin. Atabilirsin Tamer ama yani Cleveland'da yenildik abi.
Abi yok zaten. Şimdi Ocak podcast'in sonunda Ocak fikstürünü falan konuşacağız. O hal eksi 3 galibiyet falan bekliyorum ben de. O yüzden çok da üstüne gelmeyeceğim.
Yani ben cidden Cleveland'da yenilmemizden sonra harbiden benim 3-6'nın tutacağını düşünmeye başladım. Ben de düşünmüyordum açıkçası 3-6'nın 2-7'nin tutacağını. Ama dedim yani anasını satayım Cleveland'da yeniliyorsak herhalde 3-6 yaparlar diye düşündüm. Ama pek öyle olmadı. Tabi bunun sebepleri var. Tabi tekrar sizin iddia hayırlı olsun. İnşallah Meksika yemeğinizi de uygun bir zamanda ısmarlayacağız.
Umuyoruz. Bahadır Akgün'ün tekrar Türkiye'ye dönüşünü bekliyoruz.
Yani sen Bahadır'ı beklememsin. Beni ayrı Bahadır'ı ayrı diyorsan tabii sen bilirsin.
Bu konuda. Yo, ben Bahadır'la beraber yiyip daha fazla zevk almak istiyorum olaydan.
Tamam.
Ama tabii belli olmaz. Biz haftada 2-3 kere denk geldiğimiz için seninle. Yani. Bir gün abi boş ver ısmarla yemeği mi diyebilirim.
Neyse bakalım.
Evet bakalım.
Ya, şimdi.
Sen devam et.
Ne oldu da takım bu arada 12 maçta 7-5, 9 maçta 5-4, 12 maçta 7-5. Yani Aralık ayını aldığın zaman öyle tabii bu. Ne oldu da bu noktaya geldi takım? Tabii bizim daha önceden bir önceki bölümden konuştuğumuz maçlar da bunun içinde. Örneğin Houston'a karşı aldığımız, Sacramento'ya karşı aldığımız, Phoenix'e karşı aldığımız 3 uzatma galibiyeti. Gerçi Phoenix'i konuşmadık ya, özür dilerim. Ya, birinci ikiliyi konuştuk. Bir de üst üste 4 uzatma maçı oynayan NBA takımı, ilk NBA takımı olarak tarihe geçtik o süreçte. Peki ne daha iyi gitti? Çok basit. Savunmamız daha iyi gitti. Yani örneğin Sacramento'dan 104 sayı yedik. Örneğin Dallas'a yenildik ama 102 sayı yedik mesela. Bu iyi bir şey. Yani mesela Detroit'ten 109 yedik. İyi bir şey. Detroit'ten bir önceki maçta 132 yemiştik.
Ve şey yani arada çok uzun süre yok o iki maç arasında.
Evet. Houston'dan 109 yedik. Yenildik. Ama 109 yememiz dahi iyi bir şey. Brooklyn'den 105 yedik. İyi bir şey. Vesaire vesaire. Ha, yine çok iyi bir durum yok ortada. Ama işte bazı anomaliler var. Batı'nın 8. sırasının bu sezon çok sıradan çok kötü bir takıma gidecek olması gibi bir durum var. Yani her zaman bildiğimiz Batı konferansı havası yok. daha çok bir Doğu Konferansı havası var. 7'nin altında. Vahşi Batı havası yok. Takım da biraz ondan yararlanıyor aslında. O sayede playoff potasına tutunuyoruz. Şu an hala 8. sıradayız. İnanılmaz bir şey. Ama bir yandan da hani Spurs yine 8. sırada. Yine ilk 8'deyiz. Yani virüs gibi, bela gibi, lanet gibi üzerimizde duruyor bu nişan. Bu artık tırnak içiniz hocam, başarı. Ya bunun başlı sebebi dediğim gibi savunmamızın ligin en kötü 5 savunması seviyesinden ligin en kötü 10 savunması seviyesine gelmiş olması birinci sebep. Bu çok önemli bir gelişme değil. Ama o kadar çok sayı yiyorduk ki hani biraz azaltınca maç kazanmaya başlayabiliyorsun. O noktaya geldik. Bir de işte hücumla ilgili bazı gelişmeler oldu. Hücumla ilgili gelişmelerde biraz daha oyuncuların işte artık takıntı mı diyeyim, bireysel takıntı mı diyeyim, yoksa formsuzluklarını biraz üzerlerinden at, yani pası biraz üzerinden atmaları mı diyeyim, onlarla ilgiliydi. Daha derine açarız ama en temelde hani nasıl bir önceki ayda yanlış hatırlamıyorsam 3-12 olması lazım 15 maçta, ama bir kontrol edeyim yine de. Şu güzel bir tablo vardı.
Hemen geliyorum.
Şurada olması lazım. Burada. 4-12'ymiş. Kasım ayında 4-12 olan Spurs şeyde Aralık ayında 7-5'e lig 13.sü bir savunmayla geldi. Lig 13.sü. Hatta bu ayın bu. Bu da toplamda bize ligin en iyi, en kötü 10 savunması içerisine soktu. İşte 19. 20. 21. 22. o noktaya doğru geldik. Biraz maç kazandık. İşin ilginci bizim çok yalan, çok işte çok şey yapmayan, çok gerçeği yansıtmayan bir şey olarak gördüğümüz Ekim, hani 4 maça çıkıp 3-1 girdiğimiz dönem. O zaman da lig 13.'süymüşüz. Daha sayı yiyerek lig 13.'süymüşüz tabii. Ama o sırada daha da kötü takımlarla oynamıştık. Şimdi takım için sıradaki mesele şu olacak. Hani bu savunmada lig 13.'süsü, hücumda lig 17.'si, genelde lig 12.'si, yani hep orta sıralardan bahsediyorum. Manzara bu takımın tavanı mı, yoksa bu mevcut kadronun vereceği biraz daha bir şeyler var mı, onu göreceğiz. Onu da görmek için işte dediğim gibi daha detaylara inmemiz lazım. O detayları da değerlendiririz.
Şimdi biz aynı zamanda bu süreçte aslında takımdaki oyuncu bazında en büyük değişiklik Lonnie'nin rotasyona gelip Belinelli'nin çok kötü sezon geçiren Belinelli'nin rotasyondan çıkması oldu.
Rotasyondan çıkması demeyeyim de yani
ya, Marco'nun tam olarak çıkmadı da ana rotasyonun
minimal noktalara geldi. Spurs Twitter'ının da ana konusu bu. Lonnie yukarı, Lonnie aşağı. Lonnie oynadı, Lonnie oynamadı. 20 dakika oynadı, 10 dakika oynadı, 15 dakika oynadı. Herkes bunu konuşuyor açıkçası. Ben çok şey değilim. Çok verimli bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii benim fikrim bu. Ama tabii ki önemli bir gelişme. Yani çünkü Bucks maçında 3 numarada ilk 5 çıktı. Ki Bucks da bildiğimiz gibi herhangi bir takım değil. Lig lideri. Bucks deplasmanında ilk 5 çıkardık. Popovic açısından da önemli bir konu. Yani Popovic'in bunu yapması da önemli. Çünkü Lonnie'ye verdiği güven, verdiği fırsat, duyduğu güven ve verdiği fırsat sürekli sorgulanıyor hocanın. Herhalde yani ben çok da sosyal medyasını, aslında son 3 yıldır falan İngilizce sosyal medyasını 2-3 yıldır takip eden biriyim Spurs'un. Ben hiçbir oyuncu konusunda Popovic'in bu kadar çok sorgulandığını görmemiştim. Ama yani doğru mu? Doğru. Ama öbür taraftan da hala şey olduğunu düşünüyorum. Ya hala çok çok fazla abartıldığını düşünüyorum onun hakkındaki konuşmalarım ve beklentilerin. Yani çok müthiş bir oyuncu olabilir, iyi oyuncu olabilir, okey, ama hala oynadığı oyunda öyle işte Lonnie'ye yani 30 dakika vermek lazım, işte şut vermek lazım falan, öyle bir şey görmüyorum. Hak etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hak etmesi gerektiğini dedim, hani koparıp alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok böyle şey gözükmüyor bana. Çok böyle yani o şu an mesela Gilgis Alexander'da o var, o gözüken Doncic'te en açık halini gördüğümüz, işte ne bileyim ben ilk senesinde Tatum'un çok hissettirdiği böyle o doğal yetenek, oyuna karşı o basketbol yeteneği değil de o mental yetenek var ya. Ya onu çok böyle gösteriyor mu Lonnie? Çok emin değilim yani. Onu da ya elde ettik. Böyle hani
bana sekans sekans çok hissettirdi ya.
Hayır şöyle, hani böyle sürekli böyle devamlı olacak genç bir oyuncu olarak direkt sahaya çıkıp 30 dakika alacak böyle bir şeyi varmış gibi durmuyor. İstikrarı varmış gibi durmuyor yani. Hani böyle biraz şey gibi, biraz böyle böyle hani kılıcı hani döverler ya, böyle ateş gibi böyle kor gibi kılıcı böyle tak tak tak tak döverler, sonra sapasağlam kılıç olur. Ama yani önce böyle kor gibi yanan bir çeliktir yani. Sanki Lonnie'yi de öyle dövmek gerekiyor biraz. Hani böyle o kor gibi yanan çeliğin kılıç olması için, keskin bir kılıç olması için biraz hani o zor bir şeyden, dönemeçten geçmesi gerekiyormuş gibi gözüküyor. Ha, tabii yanılıyor olabilirim ama yani Popovic'in oyuncuya karşı tavrının da süre konusunda, süre verme konusunda bu kadar işte yavaş yavaş olmasının da ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani dinleyip kızanlar olacaktır tabii ama yani yaşlanmış da olsa ben hocaya oyuncu ilişkilerinde ve oyuncu tanıma, oyuncu okuma, oyuncunun kişiliğini anlama gibi konularda hocaya sonuna kadar güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum hala. Ha, öbür taraftan şu doğru mu? Bu Marco'nun yerine kesinlikle oynamalı mıydı sezon başından beri? Kesinlikle oynamalıydı bak. Bu tartışmasız yani. Tartışması yok.
Abi şimdi bu çelik kılıç örneğinden giderek aynı zamanda çeliği fazla ısıtırsan, fazla döversen taraftan da fazla kırılgan olur.
Evet. Tabii. Böyle yani bir risk de var.
Öyle de bir risk var.
Var, doğru.
Hani ya ama elimizde işte şey hani bugüne kadar bizim NBA izlediğimiz dönemde gördüğümüz kadarıyla elimizde en iyi demirci var aynı zamanda. En iyi dövmeci var.
Ya en iyi demirci mi? Hani bunu şey yapamazsın şimdi, hani en iyi demirci deyip de sanki hani her yaptığı iş kusursuz olmuş, her yaptığı şeyden kusursuz, kabahatsiz, eksiksiz çıkmış bir koç değil yani Popovic. Şimdi bizim başarılı olmuş oyuncu geliştirme projelerimiz kadar başarısız olmuş olanlar da var. Var yani. Okey, tamam ama ya mesela oyuncu şunu söylüyorsa, ben mesela oyuncuya daha çok güveniyorum bunu duyduğum zaman. Mesela Lonnie işte ilk 5 çıkmasının böyle biraz uzun sürmesi konusunda soruyorlar, işte şey diyor yani, evet diyor bu fırsatı zor aldım ama diyor Koç Pop'tan bahsediyoruz yani diyor. Koç Pop her zaman diyor oyuncusunun diyor çıkarına, iyiliğine diyor hareket eder. Ne yaparsa yapsın diyor. Bunu sor yani, yaptığı şeyleri çok şey yapmamak lazım, sorgulamamak lazım diyor mesela. Ben mesela bunu oyuncudan duyduğum zaman Benim Noni'ye olan güvenim biraz artıyor açıkçası. Yani tam şeyi düşünmüyorum, hani koçun aleyhine düşünmüyorum. Tam tersi Loni'nin lehine düşünüyorum biraz daha. Çünkü bu şeye açık olması, bu mücadeleye açık olması ve hani kendisinin için işlerin biraz zorlaşmasına karşı şey olmaması, isyankar olmaması. Hani diyorsun ya, fazla döversen kırılgan olur diye. İşte kırılgan olmadığını gösteriyor. Bence bu da iyi bir şey yani. Öbür taraftan yani tekrar söylüyorum, Belinelli yerine kesinlikle oynamalıydı. Sezon başından bu yana oynamalıydı. Ama oyuncuyla Popovic arasında bu süreçte nelerin konuşulduğunu, nelerin hani pazarlığının edildiğini veya nelerin alındığını, verildiğini, bir hani birbirlerinden aldıkları, birbirlerine verdiklerinden bahsediyorum. Bunu bilmiyoruz pek. Onu da çok şey yapmak istemiyorum yani. Onu da çok bilmediğim bir konu, yani bilemeyeceğim bir konu hakkında da çok fazla atıp tutmak istemiyorum. Hani belki de şu konuşuldu. Şu şey yapıldı. İşte savunma teypleri izlendi. İşte dendi ki, bak Loni, bak şurada şunları yapıyorsun. Bunları hep yapman lazım. Ve o hepler bir türlü gelmedi. Bir türlü gelmedi. O hepler bir türlü gelmedikçe de koç ısrar etti. Hep vermen lazım. Hep verirsen oynayacaksın. Hep verirsen oynayacaksın. Belki Loni o sırada onu hep vermeye ya da istikrarlı şekilde vermeye razı olmuş olabilir. Bunlar ama tabii ki benim şeylerim, tahminlerim. En azından sahada gördüklerimin üzerinden söylediklerim. Ha, öbür taraftan yani Loni ne kadar iyi bir savunmacı. Ya, şu an savunma reytingi 98.6. 100 pozisyonda 98.6. Saçma sapan bir rakam yani. Saçma sapan bir rakam. Ya süresi,
Belinelli'ye açıp bakmayın.
ya süresi çok düşük. Yani çok, elbette gerçekçi bir rakam değil. 98, yani 30 dakika oynasa 98.6 tabii ki olmaz. Ama atıyorum 102 olur, 103 olur, 104 olur, 105 olur. Hepsi NBA için iyi rakamlar yani şu an. Bugünkü NBA için çok iyi rakamlar. İkinci yılında yeni yeni süre almaya başlayan bir oyuncu için çok iyi rakamlar. Çok çok iyi rakamlar. Dejounte'nin rakamlarından iyi. Derrick White'ın rakamlarından iyi. Ama tabii ki yine söylüyorum, bu oyunculardan çok daha az süre alıyor. Yani orada bir sample size bir şey sorunu var. Hani elde yeterince veri yok aslında. Veri biraz daha normale gidecek. Diğer taraftan biraz endişe verici, biraz can sıkıcı olan ne? Ya hücumda o böyle beklediğimiz ham patlayıcılığı devamlı olarak görüyor muyuz? O böyle doğal yeteneği görüyor muyuz? Ben çok emin değilim. Çok iyi tercihler yapıyor Lonnie. İyi tercihler, yani devamlı olarak iyi tercihler yapan bir oyuncu gibi gözüküyor şu ana kadar. Ama hani çok yüksek yüzdeyle işler yapıyor mu? Özellikle şut konusunda. Yani bu kadar düşük top kullanırken bu kadar yüksek doğal yeteneğe sahip olan bir oyuncudan ben biraz daha fazlası, biraz daha iyisini bekliyordum. Bekliyorum. Ha, kötü mü rakamları? Değil. Ama biraz daha iyi olabilir. Hele de bu kadar az top kullandı düştük. Ama mesela çok olumlu rakamlar var. Başka bir şey vereyim, istatistik vereyim. Boyalı alanda %63 ile şut sokuyor. Çok iyi, çok iyi yani. Cidden çok iyi. Yani ama tabii bu %63'ün hani şeyi arttıkça, kullanımı, top kullanma eşiği yükseldikçe şey olmaması gerekiyor. Düşmemesi gerekiyor aslında. Hani çok da uzun konuştum ama şu an mesela %35 üçlükte, %44 saha içinde, bir önceki yıla göre daha iyi ye gidiyor. Bir önceki yıl zaten çok sınırlı süre almış ve çok az oynamıştı ama hani çok umut verici noktalar var. Biraz da tavanını düşündüren noktalar var. Yani tavanı düşündüğümüz kadar yüksek mi dedirten noktalar var.
Ya yani ben hiçbir zaman çok yüksek düşünmediğim için o konuda şey
yok,
yapmadım, sıkıntı yaşamıyorum.
Spurs Twitter'ında biliyorsun abi, Lonnie yeni şey, yeni İsa yani, yeni kurtarıcı, tövbe yarabbim. Yeni kurtarıcımız.
Spurs Twitter inanılmaz ya.
Biraz da şey yok.
Yani şey,
biraz da bu sezon biraz da umut hikaye okulundan biraz böyle bir şey var.
Ya bir de şey, bir haftadır falan Lonnie'yi saldılar. Şeye sardılar. Calvin Johnson'a sardılar.
Calvin Johnson da işliyor. Evet, o var bir de. Calvin Johnson.
Abi da dur, yavaş Derek White süre almaya başlayalım. Bir sene oldu ya da.
Derek White'ten hevesini aldı abiler. Adam ya kardeşim, tamam Derek White şu an öyle çok yani etkileyici gözükmüyor ama biz bu adamı yedirmeyiz lan. Playoff'ta 40 sayı attı bu adam. Yeter be. Yeter ya. Allah'ım
abi
yeter
şey
be.
İnanılmaz ya. Şey işte Milwaukee maçında işte Dejonte yoktu. Hani Keldon kadroya çağrıldı G-League'den. Ha işte ya iki uzat işte şey işte Austin iki uzatma oynadı işte şey yok. Dejonte yok. Belki süre alır ama işte Pop bu işleri nasıl yapıyor biliyorsunuz falan. Abi şey Greg Popovich'e şey Aykut Kocaman tarifesi çekiliyor Spor Twitter'ında. İnanılmaz şekilde.
Hayır, bir
izliyorum
de,
ya.
Yani bir de şey hani oynaması için ya ölüp bitilen önce kaldıncaz ya abi yani ya kusura bakmayın ama hani tamam
Abi
yetenek
şimdi şöyle diyeyim.
Potansiyelli önce ama yani hani Calvin Johnson ya abi ya yapmayın abi yani hani tamam ya yani iyi oyuncu olabilir ya, olmayacak demiyoruz ama yani abi biraz sakin olmak lazım sanki ya. He?
Abi bir iki tane işte highlight'tır, maç özetidir, maçın kendisidir, izledim ettim.
Abi uhu çekme noktasına doğru gidiyor artık bu Tiner'den.
Ya
sonra.
Şey ya çocuğun olacağı şey ya Mills'in biraz daha savunma yapabilen versiyonu zaten. Hani
Kimin?
Bana o Mills Petinin. Mills niye dedim lan herife?
Aha.
Ya şey bir de hani Petinin şeyi var ya bu hani bir yerde top çalar ya da hı, bir hücum faul alır, iki bağırır, göğsüne vurur.
Hı.
Birebir onları yapıyor. Ya savunma bilgisi daha
hani
yüksek
çok
tabii
net
orada var
konuşacağım. Ama. Çok açık konuşacağım. Calvin Johnson petimizin yani yarısı falan olursa dua etsin abi NBA'de.
Ya abi şey zaten peti kadar smooth bir şey değil, hücumcu değil de daha kötü savunmacı değil gibi çocuk. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ama şimdi bizim aslında rotasyonla ilgili, takımla ilgili iki farklı problem daha var. Birincisi Brinford bu kadar formsuzken hala bu süreleri ve ilk beşi hak ediyor mu? İkincisini bunu tartıştıktan sonra geçelim. Abi Forbes konusunda senin fikrin ne?
Oh, abi Forbes zor bir oyuncu. Şöyle zor bir oyuncu. Ya savunmada eksi. Bundan yani bunu artık çevirmenin yolu yok. Savunmada eksi. Hücumda artı yazmıyorsa zaten otomatikman negatife dönüyor Forbes. Bizim için. Başka bir NBA takımında da bu farklı olmazdı. Ama takımın en formsuz olduğu ve kadronun da kendi potansiyeli bakımından en düşük olduğu alanda. Üçlük ve şut konusunda. Forbes hala en keskin olma ihtimali olan. Keskin değil de şu an. Yani en keskin oyuncumuz kim olabilir desen. Hani hiçbir istatistik, hiçbir şey olmasa önümüzde. Forbes'u işaret ederiz. Dolayısıyla biraz ne seninle ne sensiz durumu yaşıyoruz Forbes'la. Bu işin çaresi nedir? Forbes'un daha iyi şut atması. Başka bir yolu yok bu işin yani. Başka bir yolu varmış gibi de gözükmüyor. Atamazsa ne olacak? Vallahi bilmiyorum. Ama atması gerekiyor. İlk 5'te yer almazsa olur mu? Olmaz. Çünkü takımın başka şut denemesine güvenebileceği, üçlük denemesine güveneceği oyuncu yok. Yok yani. Yani sokamıyor olması Forbes'u bizim için vazgeçilebilir bir oyuncu haline getirmiyor. Çünkü yerine kimi koyacaksın? Mills'i mi koyacaksın? Sana soruyorum mesela. İlk 5'ten çıkardık Forbes'u. Kimi koyalım yani yerine?
Abi şöyle, bu işte Forbes artık ilk 5'te olmamalı mevzusu başladıktan sonra yine meşhur Spurs timeline'ımızda kafamda matematiğini yaptım. Pratikte ya yani oyuncu bazında en doğru çözüm Mills, ama işte şey, Mills'i attığın zaman bench'ten Mills'in getirdiklerini kaybediyorsun. Lonnie'yi atmayı düşündüm. Bu sefer ya da Rudy'yi düşündüm. Bu sefer bench aşırı oversize, undersize kalıyor.
Hı-hı.
Yani pratikte aslında bana bir çözüm var gibi geliyor ama o da işte şey, bir diğer rotasyon problemimiz.
Ne o?
O yüzden abi şey, hani DeMar Carroll deneyeceğiz.
DeMar Carroll 2 numarada mı deneyeceğiz?
Yo, DeMar DeRozan 2 numarada deneyeceğiz. DeMar Carroll 3 numarada deneyeceğiz.
DeMar DeRozan 2 numarada deneyeceğiz. 1 numarada kim oynayacak? Böyle mi oynayacak?
Abi ya yani şey, Dejonte çok şey, spacing sıkıntısı yaratır mı? Dejonte mi, Derek mi? Orası hala kafamda oturmadı. Yani temel şey işte
oğlum zaten bak, Dejonte'yi 1'e yazdın. DeRozan'ı 2'ye yazdın. Zaten Allah rahmet eylesin. Şu, yani hücum edemiyorsun.
Yani şey, yani bayağı şeyi kaybettik. Şutu kaybettik de ama alternatif bulmaya çalışıyorum.
Ben alternatif bulmaya çalıştığını anlıyorum ama işte onu anlatmaya çalışıyorum. Ne seninle ne sensiz derken. Alternatifimiz yok. Yani benim elinde iyi şut atacaktı, atıyorum. Hiçbir şey yapmayacaktı. İyi şut atacaktı bu sezon. Böyle bir şey yok yani şu an. Böyle bir durum yok. Böyle bir durum gelişecekmiş gibi de durmuyor. Rudy Gay takımın geçen yıl, takıma geçen yıl şut, üçlük veren oyuncu. Üçlük katkısı veren oyuncu. Kariyerinin en kötü üçlük attığı sezonunu geçiriyor. En kötü bak. Bütün kariyerinde sakatlıktan döndükleri dahil. Daha kötü şut attığı bir dönem yok Rudy Gay'in. Felaket durumda yani. Yani Belinelli elinde kaldı. Rudy Gay elinde kaldı. Brim zaten kötü şut atıyor. Lonnie'yi ikiye çekemezsin. Çünkü Lonnie yani fiziğinden çok belli olduğu üzere 3-4, 3-3 yani 3 numara. Çok net bir 3 numara. Hani switchlerde değerlendireceğim bir oyuncu. Yani Dejonte şutör değil. Derek şut atıyor. Yani şut atıyor ama şutör değil. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani vazgeçemiyorsun. Vazgeçemezsin. Elindeki oyuncular sebebiyle vazgeçemezsin. Yani burada zaten kadronun mühendisliğine geliyoruz. Bu zaten artık kadro mühendisliği. Yani bu birini aşıyor artık. Forbes bu aşıyor. Ha, Forbes kötü şut atıyor. Daha iyi şut atmalı. Çok daha iyi. Ama bizim elimizdeki sorunlar onun çok çok çok ötesinde şu an. Yani podcast öncesinde seninle ağlaya ağlaya konuştuğumuz gibi Bertans'ı, bak Trey Lyle demedim bile bu arada.
Trey Lyle da var bu arada. Kanat rotasyonumuzda olması gereken bir oyuncu. Hiç adını dahi anmadım. Adını dahi anmadım. Çünkü herifi şut atarken ben hayal etmiyorum. Çünkü gireceğini düşünmüyorum. Şimdi bizim Bertans'ı bak bir, her bölüm bak ayda bir 3 haftada bir falan konuşuyoruz. 3 haftada bir bir kere Bertans konuşuyoruz abi bir noktada. Çünkü takımın şut formu o kadar geriye gitti ki geçen seneki kadroda en keskin şutör ve hani çok keskin şutör olmakla birlikte bunun dışında takıma pek bir şey vermesine gerek olmayan bir oyuncu idi Bertans. Şimdi Bertans Wizards'da ikili oyun falan oynuyor. Ya yani ball handler olarak ikili oyun oynuyor. Yani yanlış anlamayın, yanlış anlamasın dinleyen. Pick and pop'a çıkmıyor yani. Hani şimdi böyle bir rolü de yoktu. İşte biz bu adamı şu an arar haldeyiz. Çünkü elimizdeki şutörler değil sadece. Elimizdeki şut sokan oyuncular, üçlük sokan oyuncular o kadar kötü durumdalar. E bu bir tek Forbes'la ilgili bir durumda değil. Ha Forbes'un en yakıcı özelliğine yani o savunmada da kötü. O yüzden hiç tolere edemiyoruz. Çünkü savunmamız da çok kötü. Yani savunma da çok kötü. Şut da kötü. Üçlük durumu da çok kötü. Yine bu işte 7-5'lik dönemde biraz daha iyi hale geldi. Biraz daha şut soktuk. Üçlük soktuk. Öyle olunca evet Bryn Forbes'u kenara koymak gerekiyor. Ama yerine koyabilecek oyuncu yok. Acı ama gerçek. Yani. Diğer yandan da bir şey daha son olarak bir şey daha söyleyeyim. Diğer yandan da ya Bryn bizim için bir yıllık bir oyuncu değil. 3 yıllık bir oyuncu. 4. yılında formsuz olacaktır. Ve bence düzelecektir de ya. Bence düzelir. Biraz optimizmden konuşuyorum. Biraz da taraftarlıkla konuşuyorum ama bizim öyle formsuz bir dönem geçirdi diye kenara bench'e atacağımız bir oyuncu gibi gelmiyor bana Bryn. Belki atmamız gerekiyordur ama bana öyle gelmiyor. Yani. Yorulamam bu kadar bu konuda.
Ya bench'e atmanın konusunda şey var aslında. Hani ya fiziken bu kadar defolu bir oyuncunun en azından genel olarak NBA'deki bench oyuncuları daha normal basketbolcu fiziklerine sahip olduğu için hani daha az hırpalanır. Savunmada az şutu atabilecek, o içeri drive edebilecek enerjisi daha çok kalır vesaire muhabbeti. Ama dediğim gibi işte şey yok elimizde. Yani birinin iyisi yok.
Vallahi yok yani.
Yani denediğimiz yok. Abi üçüncü mevzuda şey bahsettiğimiz gibi DeMar Carroll. Hani biz Bertans'ı aslan Marcus Morris için kaybettik. Ama yani Marcus Morris'i alıp işte hiç kullanmayacağımız DeMar Carroll'ı almasaydık Marcus Morris artı şey yapabilirdik. Bertans ya da Marcus Morris'i o aradaki 5 milyonluk farkı ödeyebilirdik. Ama biz gittik bunun yerine yıllık 7 milyon dolardan 3 yıllık kontrat yaptık DeMar Carroll'la ve oynatmıyoruz.
Yani
bana işin hani şey de değil. Birçok maçı izliyorum. Hani tamam ana rotasyonda olmuyor. Maç sonunda işte maç koptuktan sonra garbage time'ı oynatacak. Beşi sahaya atıyorsun. Bu adam yine oynamıyor. Hani Ya bir plan mı vardı da onu uygulamaya çalışıyoruz da var Carroll'a ne bileyim hani istediğimiz fizikte gelmemiştir. Onu kazandırmaya çalışıyoruz.
Zannetmiyorum artık. Yani
Yani
zannetmiyorum.
yok onu ben de zannetmiyorum.
34 maçtan sonra yeterli fizikte değilse baba zaten yani.
Yani
Ne yapıyor abi? Günde 5 tane burger mi yiyorsun? Yok ya.
ya
Ama
front office ki bu adam şey yani
yazılanları
ağır
söylüyorum
da
sana.
değil bu arada ince. Bacakları falan bayağı ince herif.
Yazılanları söylüyorum sana. Yani yazılanlar şöyle. 3 numara için ayakları yavaşlamış durumda imiş. 4 numara için uygunmuş. Fakat şöyle bir sorun var. Bizim 4 numara ihtiyacımız yok. Ve biz 4 numarada zaten
Bir saniye. Biraz önce bizim 4 numara ihtiyacımız yok tarzı bir cümle mi kuruldu?
yok oğlum 4 numara ihtiyacımız falan.
Peki kardeşim. Devam edelim.
Abi 4
Abi
numara ihtiyacımız bir dakika ya.
Trey Lyle 4 numara oynuyor lan bu takımda.
Abi 4 numaraya ihtiyacımız yok yani. Ne yapabilirim? Trelal oynuyor. Oynadığına göre. Oynadığına göre yok abi yani. Hani bunu söylemek istiyorum. Hani
Tamam
ben
tamam
Trelal
pekala.
oynasın demiyorum. Şimdi rotasyonda bir yer arıyoruz biz bu adama. Birinin yerine koyacağız. Okey. 4 numarada Trelal tercih ediliyor. Trelal tercih edildiğine göre yani 3. 4 numara olabiliyor. Buradan gitti. 3 numara rotasyonuna göre ayakları yavaş kalıyor. Şimdi yani önemli laf bu burada. Ayakları 3 numaraya göre yavaş kalıyor. Abi şimdi bizim zaten 4 numarada ve dahi 5 numarada ayakları rakiplerine göre yavaş kalan oyuncularımız var savunmada. Biz zaten bu konudan çok çektik. Özellikle bu malum 4-12'lik Kasım ayında. Bizim takımın kaldıramayacağı bir şey var abi. 5 oyuncudan 3'ünün ayakları yavaş olamaz abi artık. Böyle bir lüksümüz yok yani bizim. Eğer konu buysa DeMar Carroll imzası front ofiste hatalıydı zaten. Bu iş baştan yanlıştı yani. Eğer mesele buysa. Ha yok, mesele başka bir şeyse ve ne olduğunu bilmiyorsak öğrenmek için bekleyeceğiz. Hani başka da bir şey söyleyemiyorum. Ha, birilerinin yerine oynayabilir mi? Oynayabilir. İyi oynamayan çok oyuncumuz var ama yani.
Abi şey yani birebir takımdaki hani yani 3 için ayakları yavaş, 4 için belli eksikleri olan bir oyuncu var ve şu an kötü oynuyor zaten kendisi de.
Kim o?
Abi Rüdiger.
Ha işte evet. Ya işte bitti yani. Bu geri
Hani
geçen
yani
sene değil. Abi
hani
yani
birebir
hayır.
Rüdiger'i yerine atabilirsin.
Hayır abi şunu anlatmaya çalışıyorum sana. Şimdi bizim herhangi bir noktada başarılı olmamızın sebebi tarihimizde hep istikrardan yana tercih kullanmamız, tamam mı? İstikrardan, devamlılıktan yana tercih kullanmamız. Bu organizasyona, bu koça, bu GM'e hep kazandırmış bir şey. Kaybettirdiği hiçbir evre yok. Bu takımın yediği en büyük darbe takımdaki en devamlı unsur olacağı düşünülen adamın takasını istemiş olması. Şimdi biz elimizdeki iyi oyuncular için devamlılıktan yana tercih kullanmışız. Ama o oyuncuların hiçbiri şu an iyi durumda değil. Şimdi bunu oturup eleştirmek çok şey değil yani, çok mantıklı değil. Ya çünkü biz şöyle bir takım değiliz abi. Ya Brim Forbes olmuyor. Takaslayalım. Rudy Gay. Verdik kontratı, oynamıyor. Ya abi gönder gitsin. Yani böyle böyle yürümüyor abi. Böyle yürümez zaten bizde işler.
Abi şeyden
böyle
adam,
yürüme ihtimali yok hani, yani.
Gay'i bir anda silip atalım demiyorum zaten.
Yok yok, ben de silip atma, silip at dedim manasında söylemiyorum. Ama yani hani şu an bu oyuncular kötü durumda, ama kötü durumda olmamaları gerekiyordu. Hay, yapılan yanlış tercihler hangileri? Ya işte söylüyoruz abi, Bertans kalmalıydı yani. Bu kadar keskin bir şutör. Üçlük isabetinin, şutör bulmanın, sahaya şutör atmanın bu kadar önemli olduğu bir ligde herhangi başka bir oyuncu tercih edilmemeliydi. Bak, devamlılıktan yana bir inisiyatif kullanacaksan eğer, Bertans'tan yana kullanmalıydın. Orada bir hata var. Morris gelseydi şu an falan, geç abi onu. Gelmedi. Olmadı. Ama Bertans bizim elimizdeydi. Biz getirmiştik lige Bertans'ı ve biz geliştirmiştik. Orada bizim kendi prensibimizi uygulamamızdan yana hatamız var. Live. Mecburiyetten biraz alınmış bir oyuncu. Yani şeyde, pazarda başka kimse kalmamıştı. Bence yine de şey değil yani. İyi değil. Ha, bir şekilde bir şeyler versin diye uğraşılıyor. Ondan sonra Carroll, hiç sahaya atmıyorsun. Yani. Ya şimdi bak, 3 tane hamle söyledim sana. 3'ü de zaten 2019-2020 öncesinde takımı değiştiren hamleler. Hepsi boş, hepsi boşa atmışız. Rudy Gay extend etmişiz. Kontratını uzatmışız. Kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor ciddi ciddi. Yani en önemli, en yararlı olduğu konularda kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. Bu kadar olumsuz Marco Bellinelli, hiç kariyerinin ortalaması, kariyer ortalamasının çok altında bir performans. Şutör olarak. Marco Bellinelli iyi savunma yapar, kötü savunma yapar. Her zaman şut sokar abi. Böyle biliyorsun yani Marco Bellinelli. Yani şimdi bak, 5 tane ismi saydım. Brimford geçen yıl çok iyi sezon geçirmiş. Senin yetiştirdiğin oyuncu, senin yukarı çıkardığın oyuncu çok kötü şut atıyor şu an. Etti 6. Abi zaten 12 tane oyuncu oluyor bu işte yani. Yani ne olacak? Böyle olduğu zaman zaten her şey sorunlu gözüküyor gözüne. Her şey gözümüze sorunlu gözüküyor. Doğal olarak sorunlu gözüküyor yani.
Ta o şey 8 maç kaybettiğimiz dönem Popovic dahil her şeyde sorun var gibi gözüküyor. Neyse, şu an daha umutlu bir durumdayız o konuda.
Yani.
Daha mantıklı düşünüyorum artık.
Ya abi zaten iyi, yani iyi bir sene olmadı çok açık. Yani çok standart dışı bir sene oldu. Çok belki artık bir şeylerin sonuna gelindiği falan, yani artık hissediliyor.
Abi veya şey işte, zaten hani yani bir şeylerin sonu gelmediyse bizim yüzümüzden değil, rakiplerimiz yüzünden bir şeylerin sonu gelmedi.
Yani.
Şu ana kadar.
Yani. Ama biraz da güzel şeyleri konuşacaksak eğer, önümde duruyor bak şu an. Çok güzel okuyacağım. Çevirerek okuyorum. Son 6 maçta LaMarcus Aldridge. Maç başı 4.5 denemeyle %67 üçlük sokmuş abi.
Abi şeyi gördün mü? Milwaukee maçındaki üçlüğü gördün mü?
Evet. Çok saçma.
Step cidden. Back.
Çok saçma cidden.
James Harden gelsin ders alsın.
Yani. James Harden ya bildiğin. Yani. Vallahi yani hani hiç olmayacak dediğim şeyler, o bir yandan olmuyor, bir yandan da ara ara oluyor yani. Çok garip bir sezon geçiriyoruz. Hani bu,
ya yok, bu son işte 4 maçtır, 5 maçtır falan şey, Demar isimli yavşak dahi herkes şey üçlük denemeye başladı yani. Demar da artık o bir adım ileri gideyim yapmıyor. Tam tersine üçlüye çıkayım diyor. Hani bilmiyorum, sezonun yarısında mı akıllarına geldi artık ne oldu, ama biraz daha şey böyle 2020'lere yakın bir basketbol oynuyoruz.
Yani.
Dört buçuk denemeyle %67 dedin değil mi?
Hı hı.
Abi bayağı
bu anda
şey
da
ya.
Sezon boyu maç başı 2.1 denemeyle %45. Bizim takım için inanılmaz bir şey lan bu. 2.1 denemeyle %45 ne demek oğlum?
Yani.
Neredeyse maç başı iki maç başına 3-3'lük sokuyor demektir.
Yani bir de şey de var bu arada, hani LaMarcus üçlük atmaya başladığında, üçlüğe çıktığı zaman hani biz bir anda şeyi de Dejounte'yi de atlatıyoruz bir seviyeye yukarı.
Yani
çünkü
evet.
İçeriye daha rahat girebiliyor. Demar üçlük kullanmayacaksa içeriye daha orta mesafede daha rahat şut buluyor falan. Hani tamam, Demar çok tanıdık artık bunu, seni yapmayacak yani bu adam. Yani atabiliyor ama atmıyor.
Ben artık sadece Demar DeRozan'ın kontratının bitmesini bekliyorum. Bu kadar.
Yani ben de
başka
artık oraya yok. Şey yaptım.
Başka bir beklentim.
Ama şey yani LaMarcus'un maç başına 4 tane denemesi bizi cidden hücumda bir kademe ileri taşıyacak.
Yani. Bence bu sezonun az konuşulan meselelerinden bir tanesi, hadi Dejounte sakatlıktan döndü de White niye kötü ya? Ben bu konunun için bu konunun şeyinden çıkamadım ya. İçinden çıkabilmiş değilim abi.
Ya ben
bu çocuğu playoff'ta takımın lideri olarak bıraktık. Amerika milli takımına falan girdi. Ne oldu abi? Ne oldu bu elemana ya? Ya niye hani
abi,
kötü oynuyor demiyorum ama yani niye bir şey yok yani, bir yukarıya doğru bir gidiş, bir şey yok. Ne bileyim. Anlamadım ya.
Ya bana hafif hafif One Season Wonder gibime gelmeye başladı ya.
Benim. Öyle mi diyorsun?
Abi şey hani ya hala hani istikrarlı olmasa bile bir şeyleri çok iyi yapabiliyor. Hani ya sağda dönem dönem hissettiriyor hala o geçen sene yaşattıkları, o geçen sene playoff'taki takım lideri, playoff'ta 40 sayı atan Derek White havasını yaşatabiliyor ama 10 maçın 3'ünde yaşatabiliyor.
Bir de şey o... galiba ya, takımın bu spacing problemi biraz sanki Derek'i de çok etkilemiş gibi duruyor.
Ya şey yani doğal olarak hani içeriden atacağı şutlar azaldı artık çünkü hani bir oyuncu daha var o şutu paylaşması gereken.
Hı.
Geçen sene yani bu arada şeyde hala dedik şeye dikkat edince topu Demar'a verdiğimiz, Demar'ın takımı yönlendirdiği dönemlerde dedik hala geçen seneki topu oynayabiliyor.
Hı hı.
Yani bir şeyi çok denemedik. Hani o Dejounte'nin de limit, dakika limiti olduğu dönemdeyle ilgiliydi daha çok da. Ben Dejounte'yle yan yana bir süre oynadıktan sonraki tekrar yorumlarım diye şey yapıyorum öyle. Bir anda asmak istemiyorum şu an.
Hı hı.
Yani bana o ikisi yan yana çok şey bir ikili olacaklar gibi geliyor çünkü. Neydi şimdi, kelimeyi bulamadım da. Sen anladın hafiften beni.
Anladım anladım. Ya bir şey gibi yani biz galiba Dejounte'nin bu toparlanma yılı, DeRozan'ın işte gitme yılı artık, LaMarcus'un artık hadi inşallah son yılı falan. Biraz böyle geçiş yılı gibi bir şey yaşıyoruz yine galiba ya. Ben artık buna inanmaya başladım. Bu sırada Lonnie'yi kazanabilirsek inşallah Lonnie'yi düzgün bir iki yönlü bir oyuncu olarak kazanabilirsek bu artık bizim için 3 yıldır bitmeyen bu geçişinin belki olumlu bir şekilde sonlanması olabilir. Hani 4 tane iyi genç oyuncuyla çıkarsak bu dönemden. Ki kim bu genç oyuncular? İşte Dejonte, Lonnie, Derek ve bir kişi daha G League'den mi gelecek artık? Yoksa bu seneki draft'tan mı bulacağız bilmiyorum ama hani böyle çıkabilirsek iyi olacak gibi geliyor bana ya. Bilemiyorum ama hala bilemiyorum yani. Hala çok şey değilim. Emin değilim.
Ya bir de şey yani takım ya 34 maçın 20'sini kaybetti hani. Kim biraz kötü gitse gözümüze batacak. O yüzden de çok fazla şey yapmak aşırı sert yorumlamak istemiyorum o yüzden.
Bu arada inanılmaz ama Sacramento Kuzma için şey yapmış, pazarlık.
Bogdan'ı koymuşlar masaya.
Abi Sacramento daha kaç tane forvet alacak ya? Bir dönemi Tottenham Hotspur'una döndüler ya. Neyse.
İnanılmaz bir camia. Şey ya, Phoenix vardı ya, her sene 3 tane iyi guardla başlıyorlardı sezona. Öyle bir Phoenix dönemi vardı. Ondan sonra
minimum 5 3. sene minimum 3 minimum.
En az ondan 3. sonra şey 5 sene boyunca point guardsız kaldılar.
Aynen böyle sonunda hiç point guardları yoktu cidden. Yani neyse. Bir de bu şeyin en dönemin en olumlu gelişmelerinden bir tanesi DeRozan iyi oynamaya başladı. Ben sözleşmesinin bitmesi dışında bir beklentim kalmadı dedim demin ama gerçekten iyi oynamaya başladı. Nasıl oldu bu? Çılgın gibi potaya gidiyor. Bu kadar. Bu kadar.
Bir de maçlar clutch anlara az kaldığı için clutch anlarda sıçmıyor. Gerçi iyi şey yani son hangi bir maçı o uzattı ya? Hangi maçtı unuttum şimdi.
Ya o kadar çok maç uzadı ki.
Warriors'ı o uzattı galiba.
Ya iyi hoş. Aferin ona. Ne diyeyim şimdi.
Toto yapalım mı?
Dur. Bir konu daha var. Abi bu Bill Self konusu çok can sıkıcı olmaya başladı.
Aa, onu yine yalanladı. 3 günde bir yalanlıyor adam.
Ya adam sürekli yalanlıyor. Ya galiba yani nasıl diyeyim kendisini NBA'de görmek isteyenler mi var? Yani ne bileyim ben. San Antonio Spurs'un başında görmek isteyenler mi var? Nedir? Anlamadım. Ya benim en anlamadığım konu özellikle de en anlamadığım konu. Bunu yani beni takip edip de podcast dinleyen 2-3 kişi var galiba. Tweet'i görmüşlerse orada da yazdım. Ya biz bütün NBA'ye baş antrenörü yetiştirdik, koç yetiştirdik ya. Biz Popovic'in veliahtını, varisini, halefini biz kendimiz yetiştiremeyecek miyiz abi? Bill Self nedir ya? Dalga mı geçiyorsunuz abi bizle? Valla ben yani inanamıyorum ya. Bir de Buford'la ilişkileri iyi falan yazıyorlar ya. Ulan Buford'u Popovic atadı ya. Çıldırtmayın abi adamı. Ya sanki Buford şey yani Popovic'i koç yapan işte ne bileyim Steph'i seçen adam Buford falan yok abi böyle bir şey. Yani bunun nasıl bir mantıkla çıkıyor? Ben cidden şey yapamıyorum ya. Ya takımımızla ilgili sevdiğimiz zaten yani belli başlı şeyler var. Ya yani bu takım bak çok ciddi söylüyorum. Bu takım eğer dışarıdan koç getirerek Popovic sonrasını planlayacaksa ya benim Spurs'la ilgili taraftarlığıma büyük bir darbe vurulur yani.
Abi bu arada şeyi soracağım. Dışarıdan koçtan kasıt direkt Bill Self tipi biri mi yoksa şu anki staff'tan olmayan herhangi bir biri mi?
Şu anki staff'tan olmayan herhangi biri abi.
Yani şey sen Spurs... Bodrozları, Borrego'yu falan da mı dışarı atıyorsun?
Yok hayır abi Spurs'un ha, içinden tamam. Yetişmemiş herhangi bir... Yani tabii ha, getirebiliriz tamam. De bak getirebiliriz de bilmiyorum olabilir. Ama yani bana hiç mantıklı gelmiyor ya.
Abi bana da mantıklı gelmiyor.
Yani hiç, şey mi, sonuçta... hiç mantıklı gelmiyor ya. Gerçekten hiç aklıma yatmıyor yani.
Hani biz bu sene hani yıllardır NBA'in bir Spurs Popovic koç ağacı olayı var. Hani 30 takımın hemen hemen hepsini bir şekilde bir Spurs antrenörü bir şekilde gitmiştir.
Ya bir yan artıcı koç olarak
gitmiştir. Aynen.
Ya geliştirme koçu olarak gitmiştir. Ya bir şey olarak gitmiştir cidden ya.
Ya bir Spurs oyuncusu gidip koç olmuştur. Olabilir, hani muhakkak evet. Her takıma bir şekilde bir Spurs şeyi dokunmuştur. Ve biz
bunu gidip... GM'ler var bizim ya. Bir sürü var yani.
Yani. Hani biz bu kadar şeyin arasında hani lige senelerce koç yetiştirmiş takım gidecek ligin dışından
kolejden bir de. Abi kolej ne alaka ya? Kolej ya biz çaylak oynatmıyoruz ya kolejden. Bak cinlerim tepeme çıkıyor ya. Ya kolejden abi, çaylak geliyor. 2 yıl G-League'de oynuyor oğlum ya. Allah Allah.
Tamam işte şey Bilselki de
2 yıl G-League'de mi koştuk ya? Tövbe ya Rabbi koskoca adam.
2 sene Austin'in başına verelim.
Yani koskoca adam abi ya. Koskoca gayet de iyi bir koç. Ben bilmiyorum kolej basketbolunu ama yani izleyen arkadaşlara sorduğum zaman iyi bir koç olduğunu söylediler. İyi bir koç olduğunu zannediyorum hani öyle söyleyeyim. Bilmiyorum nasıl bir oyun oynattığını, nasıl bir koç olduğunu da bilmiyorum yani. Ama yani iyi bir koç olmasına rağmen çok ters bir şey ya bu. Yani bunun o yani bunun eğer olma ihtimali varsa lütfen olmasın. Yani başka bir şey söyleyemiyorum.
Ya zaten... bu arada şey hani şeyi ne? Söyleyeyim. Hani biz senle de konuştuk. Abi ben Becky Hammon'un Tim Duncan'ın neydi? Will Hardy miydi diğer çocuk?
Will Hardy.
Will Hardy olur. Hani bak mevcut staff'ın dışına çıkıyorum. James Borrego'nun hatta Ime Udoka'nın başarısızlığını Bill Self'le gelecek sezon 8.liğine tercih ederim.
Yani.
Abi çünkü bak şey istiyorum hani Popovich dönemi bittiği zaman işte 20 senelik, 23 senelik, 25 senelik bir dönem bittikten sonra bu takım doğal olarak yeniden yapılanacak ve bu yeniden yapılanmanın başındaki koç erkek veya kadın Becky'yi inanılmaz istiyorum bu süreç için.
Hı
hı. Takımla beraber büyümesini istiyorum abi.
Tabii abi yani bir Spurs taraftarı bunu görmek ister. Ne isteyeceksin?
Hani sonuçta şey yani Popovich'in takımla beraber büyüdüğü dönemler hani şey bizim daha yeni ligi izleyen. Gerçi 99'da ben 3 yaşındaydım hani basketboldan pek haberim yoktu da.
Yani birçok şeyden de haberin yoktu.
Yani.
Ola beraber.
İşte şey hani yani öyle takımla bir büyüme ya Popovich'te göremedim ve içimde uktu bu. Hani bir ilde onu yaşamak istiyorum böyle. Hani takımla büyüsün.
Valla inşallah olur yani. Şimdi olacağı da kesin değil. Bilmiyoruz. Geri çok da başarısız olabilir bu koç. Kimse kim olacaksa. Yani. Ama ya lütfen böyle olmasın ya.
Yani. Ya şey. Hani boşuna mı Popovich bunca sene koç yetiştirdi?
Yani evet. Bunca koç yani tekrar söylüyorum bunca koç yetiştirdik NBA takımlarına yani kendimize bir tane baş antrenör bulamayacak mıyız kendi içimizden yani. Tim Duncan kenarda ya. Tim Duncan ya. Ya kardeşim kimseyi koymuyorsanız Tim Duncan'ı koyun ya. Bir sezon onu izleyelim bari. Lig sonuncusu 30. olsak 2 sene üst üste 30. olsak kimse bir şey demez. Demez abi der mi?
Ay ya şey. Ya başaramadıysak da kendi içimizde başaramadık dediniz ya.
Evet.
Abi sonuçta şey hani ben dediğim gibi bu takımın içinden yetişmiş. Hani bu Popovic'in elinden çıkmış. Popovic'in hayatına, oyunculuğuna, koşuna bir şekilde değdiği birinin getireceği başarısızlığı birçok kişinin getireceği başarıya tercih ederim.
Doğru. Doğru. Dediğim gibi. Yani vallahi bilmiyorum. Yani çok da iyi gitmiyor işler takım için ama yani bu şeye dair, bu kulübe dair, bu organizasyona dair, buranın değerleri üzerinden bir aidiyet hissimiz, bir duygumuz var. Ona zarar verir yani böyle bir koç tercihi. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Ama tabii gelecek ne gösterir bilinmez. Bir şekilde, ama tabii ki başka bir isim gelecek. Ama ben tekrar söyleyeyim, bu konu her açıldığında söylüyorum. Bence Tim Duncan olacak. Ben Tim Duncan'ın asistan koçluğa şu an gelmiş olmasını çok tesadüf bir şey olarak görmüyorum. Tim Duncan olmasa bile hemen sonra, bir sonraki bir şekilde Tim Duncan olacak gibi geliyor bana.
Ya Tim Duncan muhakkak olacak hani bir dönem. Ama işte hemen sonrası mı, bir sonrası mı? O şey.
Ya bir şekilde bence Tim Duncan, yani nihai varis Tim Duncan olacak gibi geliyor bana hala. Benim şeyim, görüşüm bu.
O zaman geleneksel Big Old Spurs Toto'su.
Big Old Toto. İnanılmaz, evet, inanılmaz bir takvim. Müthiş bir takvim.
Abi şey, ligin en feci fikstürünü soktu bize bu ay, sağ olsun Adam Silver.
En feci fikstürü diyorsun, bakıyorum. Full doğu takımlarıyla oynuyoruz. Bu mu lan en feci fikstür?
Abi şey, yani bu ay oynanacak en zorlu fikstür bizde.
Yalan konuşma ya. Daha zor fikstür vardır abi ya.
Abi öyle. Ciddi diyorum öyle.
Ya oğlum vardır abi, daha zor ya.
Abi temel sebebi şey ama. İki kere Milwaukee ile oynuyoruz. Birini oynadık, birini oynayacağız.
Kaldı işte be.
Hemen bakıyorum.
Bence Milwaukee ile iki gece üst üste iki maç oynamamış olmamız çok çok güzel bir şey. Ya sezonun iki farklı noktasında Milwaukee'den dayak yemektense.
Ay abi, tek seferde dayak yiyip kaçıyoruz. Nefis ya.
Ya iki seferde tek mağlubiyet almış gibi bunu unutabiliriz. Neyse, anlaşılacağı gibi Milwaukee maçına mağlubiyet yazdık. 0-1. Ben Boston deplasmanına da yakışıklı bir mağlubiyet yazıyorum. 0-2.
Milwaukee ile içeride mi oynuyoruz? Ya bak, ilk maçı blowout olsun diye çok şey yaptım. Çünkü ligin yazılmayan kuralıdır. İki takım peş peşe iki maç yapıyorsa
birini biri alır, öteki alır.
Kaybeden takım diğer maçı kazanır.
Evet, 1-1 bitiyor genelde maç.
Ama blowout olmalı. O yüzden yine mağlubiyet alıyoruz.
Bence yeniliriz abi. Milwaukee ile aramızda çok var.
Yeniliyoruz canım. Mağlubiyet alıyoruz dedi. Milwaukee şey, mağlubiyet. Biz alıyoruz mağlubiyeti.
Boston, dediğim gibi Boston deplasmanı 0-2. Umut yok yani o deplasmanda bizim için. Oradaki forvet sayısıyla biz eşleşemiyoruz. Belki LaMarcus Boston'ın olmayan pota altı rotasyonuna beklenmedik şeyler yaparsa, bir 50 sayı falan atarsa durup dururken, belki o maçı alırız. Böyle bir şey de olmayacağı için 0-2. Bir daha söylesene.
40'lık abi, senden bir ses geliyor bu arada. LaMarcus'un 40'lık maçına ihtiyacımız var.
Geçen oynadı daha onu.
Doğru, çok çok yeni oynadı. Sezonun sonunda bir maçta 50 atar da hallederiz.
Memphis'i de plasmanda yeneriz diye düşünüyorum.
Yeniyoruz abi. Hiç hesaplara girmiyoruz. Memphis'i de plasmanda yeniyoruz.
Toronto ve Miami deplasmanlarına toplu 2 mağlubiyet yazıyorum. Hiç lafı uzatmıyorum. 1-4 oluyor.
DeMar DeRozan intikam maçını oynayarak Toronto'da
ya abi DeMar DeRozan'ın Toronto'da ne intikamı olabilir ya? Tam masal herifler yüzük verecekler o akşam.
Miami'de bizi hiç hesaba katmadan, hiç oyunu ortak etmeden tokatlıyorlar. Şu an 2-3 gidiyoruz bende. Sende 1-4.
1-4. Atlanta'yı eğer Trae Young'dan 60 sayı yemezse yeneriz diye düşünüyorum. Ama Trae Young'dan
100 sayı yesek de Atlanta'yı yeniyoruz abi.
Peki. Ya ben de galibiyet yazıyorum da. Yani. 2-4.
Ha, bu arada Andre Drummond takasının gerçekleşmemesi lazım o maça kadar.
Hangi Andre Drummond takası?
Drummond Hawks takası yok muydu lan?
Drummond gelse de biz yeneriz ya. Ben Drummond'dan o kadar korkmuyorum.
Oğlum adam tek çeyrekte double double yaptı lan bize.
Olabilir.
Yani normal şartlarda kesinlikle Andre Drummond'dan korkmuyorum ama LaMarcus Aldridge ile eşleşen her topçuyla korkuyorum.
Ya bunun üstüne bir şey söylemeye gerek yok. Kimseyi savunamıyor demek ki bu adam yani. Neyse.
İçeride kazanmaya başlayan Spurs zaten deplasmandaki Miami galibiyetinden sonra içerideki Miami maçından deplasmandaki mağlubiyetten sonra içeriden galibiyetle ayrılıyor.
Sen de 4-3 mü oldun? Kaç oldu şimdi?
2-3'tüm. 2-0 oldu. Aynen 4-3 oldu.
Ben de şu an tam tersi. 3-4. Phoenix'e deplasmanda yenildik. Ben de. Bence kazanamayız bu maçı. Phoenix alır. 3-5. Sen ne diyorsun? 5-3 mü diyorsun?
Ben direkt şeyi söyleyeyim ya o 3 maçtan. Ya o 3 maçta 2-1 gideriz. 6-4.
6-4 olur evet. Diyorsun.
Kime kazanırız, kime kaybederiz demiyorum ama 6-4 içimden geçer.
Ben de 4-6 olur diyorum abi. 4-6 olur.
Tamamdır. O zaman ben
zaten yemek kaybettim. Bir daha bir iddia riskini alamayacağım.
Yok bile bu sefer çok yakın ya.
Yani
arada minimum 3 galibiyet fark olması lazım. O zaman eğlenceli oluyor. O zaman bir Toto'dan daha şeyle çıktık. Bakalım artık bunun sonunda 0-10 mu bitiririz?
Ya bu arada konuşuruz. Muhtemelen gelecek podcast bunu konuşacağız. Yani R.C. Buford Kevin Love hamlesi için ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Yap hareketini. Söyleyecek bir şeyim yok.
Evet. Anılacağınız yerde sayın GM'imize de hakaretlerini etti. Abi ağzına sağlık.
Senin de Tamer'cim inşallah biraz daha.
Şimdi şeyi soracağım. Bizim bu son 9 maçlık Toto içerisinde biz seninle görüştük mü hiç?
Yok. Yok.
Tamam o zaman ben bir 10-15 gün kadar size uğramıyorum abi. Uğurlu gelmişiz.
Tövbe yarabbi hadi bakalım.
O zaman dinleyenlere de teşekkürler. Hoşça kalın.
Bize katlanan herkese teşekkür ediyoruz.